İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam bugün biraz günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadeler, kalıplar, kalıp cümleler ve her zaman hani dilimize pelesenk olmuş deriz ya, bazen de hiç düşünmeden, üzerinde durmadan söyleyip geçtiğimiz bazı kelimeler, sözler üzerinde konuşmak, bunları değerlendirmek üzere sizi ağırlıyoruz. Ben doğrusunu isterseniz sizin bu konuda çok çarpıcı örneklerle programa katkıda bulunacağınızı biliyorum ama dinleyicilerimize en baştan hani bir iki ipucu olsun diye mesela dua ile ilgili, dua adabı ile ilgili böyle çarpıcı örnekleriniz olduğunu biliyorum. Onu hatırlatmış olalım. Biraz sizden bunları öğrenmek isteriz. Ne dersiniz?
Teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyicilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum inşallah. Faydalı birkaç söz söylemeyi ben de temenni ediyorum. Duam o en azından başlangıçta.
Evet, güzel bir dua oldu.
Ve inşallah sizin hüsnü zannınızı da boşa çıkarmamayı umut ediyorum. Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi dilimizde birçok kelimeler var. Anneler çocuklarına söylüyor veya biz çeşitli hadiseler karşısında dini bir referans kullanarak içerisinde Allah'ın adını geçirerek bir takım kelimeler söylüyoruz veya dini kavramlar söylüyoruz. Helal diyoruz, haram diyoruz, yazık diyoruz, günah diyoruz uzatarak biraz. Ay yazık, ay günah da denilebilir hanımlar tarafından özellikle. Şimdi bunları tabii kullanıyoruz. Bir dilde o dilin arka planında veya o dili konuşanların inandıkları dinin de etkisinin olması gayet tabii bir şey. Bu mesela İngilizce'deki kelimelerde de bunu görebilirsiniz. Yani Latince kelimeler vardır. Özellikle İncil'in etkisi vardır. İşte Roma'nın, Vatikan'ın etkisi vardır. Belki normal o dili kullanan kişiler hani onun böyle çok dini kökenini bilmeyebilir. Ama dilimize giriyor. Hı hı. Fakat bu bir vaka. Yani dil bilimciler herhalde buna bir baksa der ki normal kültürel formlar dile bir şekilde etki ediyor. Ama biz bunu bir dil bilimci açısından değil, bir ilahiyatçı olarak veya bir Müslüman olarak değerlendirdiğimizde herhalde şunu söylememiz lazım. Bunlar dilimizde gezerken sadece Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir tabir var. Hemen burada onu kullanmak isterim. Diliniz öyle demeye alıştığı için diye geçiyor. Ayeti tam okuyalım isterseniz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Diliniz öyle demeye alıştığı için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yani günlük konuşmada helal, haram için bu ayet-i kerimede ifade ediliyor ama biz bunu başka kavramlar için de söyleyebiliriz. Çünkü bunların her biri bir norm ifade ediyorsa, helal, haram, işte kafir, mümin, fasık, günah değil
her
mi?
Her birinin karşılaştığı bir şey var ve bir sorumluluk getiriyor.
Sorumluluk getiriyor.
Sonuç itibariyle, evet.
Ve bir pozisyon belirliyor. Belirli bir hadise karşısında. Dolayısıyla biz bunları dilimizin alıştığı için değil, mutlaka aynı zamanda aklımızdan, aynı zamanda gönlümüzden de geçirerek öyle dilimize aktarmalıyız. Buna da herhalde bir bilinçlilik hali, şuur hali dememiz gerekir. Yani ez cümle, dilimizden sadır olan sözleri herhalde şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde geçirmeliyiz. Denilebilir ki, hemen ben bir rol kapayım. Denilebilir ki, yani şuursuz olup da yani ne olacak? Bir kişi Allah iyiliğini versin diyor veya Allah şöyle yapsın. Böyle, ne olacak yani böyle bir duanın?
Hadi hani, ben de sizin alanınızdan hemen oraya bir yükleme yapayım. Günah olur mu yani hocam? Haram olur mu böyle söylerse?
Ya şöyle, böyle düşünmeden söylediğimiz zaman farkına varmadan hadisenin orijinalinden, o kavramların orijinalinden uzaklaşabiliyoruz. Bir takım örnekler verelim. Şimdi Sübhanallah kelimesini bilmeyen var mı? Fe Sübhanallah da diyoruz değil mi? Deyim.
Yani çok anlamıyla ilgili düşünmemişizdir de hani nerede kullanacağımızı bizi çok
biliyoruz.
İyi biliriz.
Ama o artık deyim olmuş. Şaşırdığımız zaman Fe Sübhanallah diyoruz. Hı-hı. Veya birisine diyorsunuz ki ne yapıyorsun? Tesbih çekiyorum. Ne demek tesbih? Sübhanallah diyorum. Peki Sübhanallah ne demek? Yani Sübhanallah demek, Sübhanallah diyorsun, işte ona Sübhanallah deyince Sübhanallah demiş oluyorsun. Peki öteki? Yani arkasında ne var?
Evet, bilmeyi biliyoruz. Bu manası yok ama.
Manası
evet.
Yok gibi. Mesela diyoruz ki peygambere salat getir. Ayette de var. Peygambere salat ediniz. Peki salat ediniz deyince Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demek. Peki Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat selam olsun deyince. Şimdi ben ne yaptım? Salat olsun deyince ne yaptım acaba? Yani ona çiçek mi gönderdim? Dua mı gönderdim? Nedir onun manası nedir?
Ve Allah salat beni getirmek, niye böyle yönlendirdi evet. Bir de değil mi?
Yani salat getirmek, salat getirmek işte oluyor. Onun arka bağlantıları bizde kayboluyor. Yani bunu örnek olarak verebiliriz. Şimdi dualar dediniz. Dilimize çok dualar dolaşıyor. İşte ne diyoruz? Ya zaten dini referanslı konuşma maşallah yaygın çevremizde.
Yani i̇şte, dini atıfta bulunarak
diyorsunuz bir yere girdiğiniz zaman, değil mi? Şimdi telefonda bile insanlar veda ederken bazen birbirine hadi selamun aleyküm anne diyor, kapatıyor telefonu. Değil mi? Buraya kadar yayılmış. Bunu olumlayarak, olumsuzlayarak şimdilik üzerinde konuşmayayım. Sadece olumsuzlayacağım nokta bilinçsizlik haline ben olumsuzlayarak konuşabilirim. Yani biz bunu lafları nerede söyleyeceğiz, niçin söyleyeceğiz bunu bir defa bilmemiz lazım. Şimdi dualar var. Daha doğrusu dua olduğunu zannettiğimiz bazı ifadeler var. Mesela Allah sana akıl fikir versin diyorsunuz. Allah izan versin diyorsun mesela, değil mi? Veya biraz beddua gibi Allah belasını versin diyorsun. Veya diyorsun ki Allah aklını başına devşirsin, Allah oyununu başına çevirsin. İşte buna benzer birçok dualar var. Hı hı. Şimdi biz bunları dua olduğunu düşünüyoruz. Duaya benziyor.
Değil mi hocam?
Bence dua değil bunlar.
Sizce değil, enteresan.
Neden? Hı hı. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim gibi bir kaynağa sahibiz ve burada dualar var. Bir defa oradaki dualara bir bakalım. Şimdi herkesin elinde internet var. Bazı dinleyicilerimiz de belki bunu, bu yayını internet üzerinden dinliyor şu anda. Lütfen Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar diye bir arama yapsınlar arama motorlarından. Karşılarına ilk sure olan Fatiha'dan son sure olan Nas suresine kadar geçen dualar karşılarına çıkacak. Bu duaların birçoğu peygamberlerin dilinden ifade ediliyor. Yani işte Musa demişti ki gibi. Mesela Musa ne diyordu? Kavmine giderken, daha doğrusu hem kavmine hem Firavun'a giderken Allahümme şrahli sadri, Allah'ım gönlümü aç ve yessir, Allahümme şrahli sadri ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten min lisani, yani dilimde bir bağ varsa bunu çöz, meramımı iyi ifade edebileyim. Yefkahu kavli, ki böyle yapabileyim ki onlar da sözümü tam bir şekilde anlayabilsinler. Musa Aleyhisselam mesela böyle bir duada bulunuyor ve benzeri diğer peygamberlerde dualarda bulunuyor. Şimdi bu dua örneklerine baktığımız zaman 3 tane temel şey görüyoruz. Neredeyse bütün dualarda bu var. Örneklerini sayabiliriz. Birinci özellik, yani bir duanın olmazsa olmazı, Allah'a hitaptır. Hı hı. Şimdi Allah'a hitap da iyilik ekiyle, yani sahiplenme ekiyle olması lazım. Allah'ım demeniz lazım. Şimdi bizim Türkiye'deki Türk kültüründe mesela bir hocaya hocam demeniz gerekir, değil mi? Hoca derseniz tam tersini ayıp edebilirsiniz. Bir öğrenci hoca ne yapıyorsun demez yani. Hocam demesi gerekir. Batı'da mesela onlar professor diyor yani. My professor, my teacher demiyorlar. Hı hı. Şimdi kültür olarak değişmekle birlikte ama mesela İngilizce'de my God, tanrım diyorlar. Dolayısıyla hitap ederken bir defa Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. İyilik ekiyle söyleyeceksiniz. Ey Allah değil, Rabbim, Allah'ım, yaratıcım diye bir hitap etmeniz lazım. Çünkü hitapta yöneliş var.
Hmm. Onu soracaktım hocam. Yani dua sizinle onun arasında gerçekleşen bir eylemse, hatta interaktif, yani gelişli gidişli, değil mi? Çünkü bir soru var, bir cevap var içerisinde. Bir yöneliş var, bir de onun cevabı var. Hı hı. En azından siz öyle bekliyorsunuz. Evet. Yani o cevabı hemen anında görüyor musunuz, görmüyor musunuz, onları konuşmuyoruz ama beklentiniz var. Duanız zaten o niyetle kurulmuş bir cümle. Ama burada sizin ona hitabınızın bu anlamda iyilik ifade etmesi lazım.
İyilik ifade etmesi lazım. Çünkü ben onu sahipleniyorum ki, hı-hı, Rab olarak. Hı-hı. O da beni kul olarak sahiplensin. Ben, anladım, ona Rabbim diyorum. O da bana kulum der o zaman.
Evet.
Değil mi?
Ve Kur'an-ı Kerim'deki örneklerinden hep diyorsunuz. Böyle. Hep böyle olduğunu söylüyorsunuz.
Şimdi onun enteresan örneklerini, evet, sayacağım birkaç tane.
Evet.
İkinci olarak duaların hepsinde, yani neredeyse tamamında dua hep dua edenin kendi acziyetine, eksikliğine, noksanına, günahına dair. Başkasının günahına, suçuna dair değil. Yani Allah'ım ben eksiğim, ben kusurum, ben hata ediyorum. Yani bir öz eleştiri var dualarda. Ve kendinizi tam sıfırlıyorsunuz. Yani bu çok önemli. Mesela sosyal hayatta hiç kimse şöyle demez. Ya ben günahkarım demez. Veya benim akılsızım demez. Bilgisizim demez. Ama Allah'a olan dualarda Allah'ım la ilme lena illa ma allamtana. Evet. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Sen bize öğretirsen bilgimiz olur. Allahümme zidni ilme. Allah'ım bizim bilgimizi artır diyoruz, değil mi?
O zaman bu acziyet fikri veya insanın kendiyle bu sizin söylediğiniz sıfır noktasında yüzleşmesi de herhalde duanın sağladığı bir güzellik insana, değil mi? Yani aslında, egonun belli bir seviyede
yan faydası gibi. Şimdi biz duanın gibi, belki direkt faydasını şöyle. Duayı yapacaksın, karşıdan meyveyi alacaksın. Böyle düşünüyor olabiliriz. Ama dua yapmanın da hani o sonuçta istediğin, hı-hı, şeyi eline geçiremesen bile dediğiniz gibi kendi egonuzu, kendinizi sıfırlamanız, bir muhasebe yapmanız ve kendinizi eleştirmeniz.
Dolayısıyla kendinizle karşı karşıya geliyorsunuz. Sadece Allah'la karşılaşmak değil, kendinizle de karşılaşma,
kesinlikle,
fikrini oluşturuyor.
Kesinlikle.
Evet.
Çok güzel bir şey söylediniz. Üçüncü olarak dua makam adına, fikir adına, hidayet adına hiçbir şeye sahip olmayan bir mütevazı bir kulun dilinden ortaya çıkıyor. Yani duamız ise her şeye sahip olana. Yani mütevazılık üçüncü olarak. Siz tamamen mütevazısınız. İkinci madde neydi? Kendinizi eleştiriyorsunuz. Aslında ilgili. Birinci maddede hitap ediyorsunuz. Peki şimdi bir takım örnekler verelim mi?
Olur. Hay buyurun.
Mesela daha ilk sure Kur'an-ı Kerim'in tertip bakımından ihdine sıratal müstakim. Allah'ım beni doğru yola ilet. Hı hı. Şimdi ben size şöyle bir şey desem günümüzde Remzi Hanım Allah sizi doğru yola iletsin desem ne gördüm ben de diye belki bir kavga edebiliriz yani.
Yalnız Oğuzhan Hocam hiç böyle düşünmemiştim ben. Çok ilginç geliyor şimdi siz bana böyle söyleyince. Yani hep dua gibi algılarız ya biz bunu. Elbette ben size iyi bir şey söylüyorumdur, hı-hı, öyle söylerken, değil mi? Fakat şimdi siz böyle söyleyince, evet, ve Kur'an-ı Kerim'deki bu kalıpları öne çekip bir de bunu hani adaptan gösterince bize, evet, değil mi? Nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Belli ki bu işin adabı da bu.
Bu.
Ama niye bizim dilimize bu şekilde yansımış diye yani bir sordum kendime şu
yani
an.
Hakikaten istediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani ölçü buysa.
Ölçü buysa tabii biz şu anda zaten Kur'an-ı Kerim'le
bu
ilgileniyoruz.
Bu adabı, bu usulü, dua adabını net bir şekilde görüyoruz. Bu üç unsur var. Bakın örnekleri verelim. Bir, Allah'ım beni doğru yola ilet. Demek ki öz eleştirimiz ne? Hı-hı. Allah'ım ben yanlış yoldayım. Hı-hı. Veya yanlış yolda olma ihtimalim var. Ben emin değilim ama kendimi öyle zannediyorum ama. Hı-hı. Yani tamamen kendisini kuru yerde görmeme. Hmm. Hala kendi doğruluğundan bile şüphe etme var. Ne kadar bir öz eleştiri
yani
var aslında.
Bunu var ya yani o kadar çok şeye hani genelleştirebileceğimiz bir durum ki. Yani burası şu anlama geliyor. Genel olarak o zaman Kur'an'ın tavrı insanın kendi özeliyle ilgilenmesi yolunda bir bilinç oluşturmak. Yani her halükarda siz kendinize atıfla konuşacaksınız. Çünkü bir Allah bir siz. Yani herkes böyle yaparsa zaten kimsenin kimseye böyle demesine de gerek kalmayacak diye anlıyorum.
Belki
ne enteresan bir şey.
Başkalarıyla ilgili de dua yapabiliriz de onu ben birazdan söyleyeyim.
Yok, bu söylediğiniz dua örneğiyle ilgili, evet, olarak. Çünkü hani vardır ya çok basit ifadeler ama gerçekten bize çok şey söylüyor. Yani kimse ayranım ekşi demez. Herkes kendi ayranını ekşi diyecek, ben onu anlıyorum. O yüzden de duayı kendiyle ilgili gerçekleştirmesi
yani
gerektiğine dair.
Yani hepimiz başkasına akıl fikir versin ya, diyoruz da kimse Allah'ım bana akıl fikir ver demiyor yani.
Bana akıl fikir ver demiyor. Yani, hocam
ama
enteresan
bakın Kur'an duaları hep
bu?
Öyle. Bakın ya, ikinci bir dua mesela yine hatırladığım kadarıyla Bakara suresine geçiyor. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver. Demek ki üzerimize sabır boşaltılmasına yani bol miktarda hem de az da kesmeyecek bizi ihtiyaç var. Ve ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde sabitle diyor. Demek ki kayma ihtimalim var. Başka devam edeyim. Eğer unutacak ve yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Demek ki ben unutmaya, yanılmaya çok müsaitim. Yine başka. Gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Demek ki insan çok hevesli. Habire gücü yetmeyecek işlerin altına giriveriyor ve onları istiyor mesela. Rabbim kalplerimizi eğriltme. Yani kalplerimiz
şey
eğri ya da eğriliğe çok
müsait.
Sen onu eğriltme. Günahlarımızı bağışla mesela yine. Hepsinin başında Rabbimiz var. Demek ki günahkarız. Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bal gibi işlerimizde sınırları, laflarımıza, tavırlarımıza sürekli sınırlar aşıyoruz. Yani bir insan akşamın muhasebesini yapsa gün içinde yaptığı taşkınlıkları kendisi görebilir herhalde. Günahlarımızı affet. Kıyamet günü bizi rezil etme. Bakınız çok ilginç. Rabbim kıyamet günü bizi rezil etme. Demek ki bal gibi yine aynı tabiri kullandım. Yüz kızartacak işlerimiz var. Değil mi?
Olmaz mı hocam?
Yani,
evet, evet.
Biz kendimize zulmettik ey Rabbimiz. Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.
Yani insan, yapıp ettiğimiz her şeyin de farkında olduğumuz ya da olmamız gerektiğini ya da zaten buna donanımlı olarak dünyada var olduğumuz aslında bakmaya her şeyin de farkındayız. Ne yapıyorsak yaptığımız her şeyin de farkındayız.
Kendine yaptığın zulmün de
farkındasın.
Zulmün
de farkındasın aslında, evet.
Evet. Birkaç tane daha okuyayım. Bence çok dikkat çekici. Mesela demin okuduğum Musa Aleyhisselam'ın duası da öyle. Rabbim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Yani işlerin içinden çıkamıyoruz demek ki. Meramımızı bile ifade edemiyoruz. Şimdi bakın Musa Aleyhisselam hiç mi bir söz söyleyecek kuvvete malik değil? O yüzden elbette bir şeyler söyleyebilir ama sanki kendisine yani hiçbir şey söyleyemeyecekmiş gibi. Yani Allah'ım dilimden çöz, içimi genişlet, bu kadar da değil dersiniz. Yani bir şeyler söyler ama kendisini öyle bir sıfırlıyor ki Allah'ın o...
İşte yerini bilme meselesi, insanın demek ki haddini bilmesiyle alakalı bir şey bu, öyle anlıyorum. Ben.
Evet.
Evet, biraz yani kendisini... duada öyle bir altyapı var.
Mesela şu da çok ilginç. Dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla.
Oo, evet.
Yani şimdi insanlar ölüyor. Şu anda muteber adam. Değil mi? Ölüyor. Ondan sonra arkasından bir sürü şey söylüyorlar. Veya bugün kötü. Yarın iyi adam oluyor.
Öldükten sonra kıymet veriyor.
Şimdi demek ki bizim bizden öldükten sonraki itibarımız da bakın.
Çok önemli.
İtibar da bir varlıktır. Bedenimiz var, fikirlerimiz var, malımız, mülkümüz var. Bir de itibarımız var. Şerefimiz, adam öyle diyor. Şerefim için yaşıyorum değil mi? Şerefi var. O şerefte bu ayete göre Rabbim sonrakiler arasında beni iyiler arasında anılmamı sağla.
Anılanlardan eyle, evet.
Yani çok var. Şimdi peki baştaki dualara gelecek olursak ne diyoruz? Mesela diyoruz ki Allah haklarından gelsin, Allah akıl fikir versin filan diye bir ifade kullanıyoruz. Bir, Allah diye bir ifade kullanıyoruz. Allah'ım diye değil. Yani ben şimdi sizinle konuşurken sesimi de bu tarafa bir duyuruyorum. Aslında muhatabım, duada muhatap Allah. Yöneliyorsunuz, Allah'ım şöyle, Allah'ım böyle diyorsunuz. Ama bu konuşmada muhatabım siz. Ben şimdi sizinle konuşuyorum. Sevgili yönetmenimize de kızdığımızı düşünelim. Allah akıl fikir versin diyoruz. Şimdi ona öyle dediğimiz zaman yani peki Allah nerede? Allah da duyuyor işte, duysun gibi. Yani bu işi havale ediyorsunuz ve sipariş ediyorsunuz. Gelsin, versin, gelsin, etsin, baksın zaten tam bir sipariş cümlesi. Allah baksın yani. Ve bu aslında nezaketsiz de bir ifade.
Hocam çok ilginç. Ben de tam onu düşündüm. Yani insan biraz hani bu mahfiyet var ya aslında iyi bir şey. Yani hani o sıfır noktası insanoğlunda. Çok ihtiyaç duyduğumuz ama maalesef kendimize yediremediğimiz için çok uğramadığımız bir durak öyle evet. söyleyeyim. Ama
nadiren uğradığımız
nadiren söyleyeyim yani. Öyle peki kaybedince. Öyle olsun kaybedince. Hı. Tabii yani mecburen uğruyoruz bazen. Bazen evet, mecburen evet. burnumuz sürtünüyor. Oralarda biraz geziniyoruz. Ama dua mesela yani hiç bu açıdan bakmamıştık. Biz bir dua programı yaptık. Dua öğretimiyle ilgili konuştuk bir eğitimci hocamızla. Ama yani içerik olarak incelendiğinde daha neler neler çıkacak kim bilir. İnsanlar hani gerçekten günlük hayatta çok rahatlıkla bazı şeyleri dua niyetine söylüyorlar. Ama mesela bunun bir sipariş cümlesi olduğunu hiç düşünmedik ki. Düşünmemiz de çok kolay değil herhalde. Böyle öğretilmiyor bize çünkü. Yani Allah yapsın demenin bir nezaketsizlik olacağı gelmiyor aklımıza.
Bunu çok mutlaklaştırmayalım da. Hı hı. Ben mesela bu tür duaları bir günah gibi anlatmıyorum. Hı hı. Yani mesela bir kişi diyor ki.
Ama siz insanın incelmesini, rafine olmasını, asıl dinin, yani dindar insanın nezaket sahibi biraz daha böyle ince duygulara sahip bir şekilde hareket etmesini önemsediğiniz için böyleleri söylüyorsunuz, bunları söylüyorsunuz. Ben öyle anlıyorum.
Gayet tabii ki. Fakat şunu da yanlış anlaşılmamak için ya yanlış ifade etmemek için söylememiz lazım. Böyle dua edenler duayı doğru düzgün yapmadıkları için peki ne yapıyorlar? Yaptıkları şeyin adı nedir? Hükmü nedir filan diyecek olursak bence bunun adı dilek. Dilek ve temenni kutusu var evet. yani. Dilek ve temennidir.
Ama muhatabı nerede?
Ama bazen de eleştiridir. Bakın dilek, temenni, eleştiri. Mesela
alt metninde diyorsunuz eleştiri aslında bir eleştiri.
Mesela diyor ki Allah ona akıl fikir versin diyor.
Kendini soyutladı.
Bazen daha üst bir şey aşaması da var. Kötülüğe doğru üst bir aşaması. Nefret cümlesi oluyor.
Oo, evet.
Yani dua kipinde mesela diyor ki Allah onun kahretsin. Hı hı. Ondan sonra perişan etsin diyorsunuz. Hı hı. Şimdi aslında
şöyle, ne istiyorsunuz Allah'tan yani? Kulağınız duyuyor evet. mu bunu?
Eğer bu konuda bir dua duyarlılığınız varsa ne yaparsınız biliyor musunuz? Oturursunuz. Bir ibadetten sonra veya fark etmez. İbadullah'ın etraftaki insanların hiç bilmesine bile gerek yok. Allah'ım benim yani bu konuda bir hatam varsa, yanlış değerlendiriyorsam beni affet ama bu kardeşlerim, bu kardeşim böyle bir yanlışı varsa onun kalbini yumuşat. Yani şimdi
yine olumluya evrilecek cümlelerle.
Kesinlikle. Yani evet. benim sizin hakkında yaptığım duayı ne sizin bilmenize gerek var. Ne de üçüncü şahıslara
ilana
gerek var.
Tabii.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de duayla ilgili siz de çok iyi biliyorsunuz. Hufyeten kelimesi ya. Çok geçiyor. Hufye ne demek?
Gizli
saklı yapacaksınız. Ya. Münacat da Necva kelimesinden gelir. Yani kadın ismi olarak da kullanılıyor yavaş yavaş. Hı hı. Necva aslında fısıltı demek. Hı hı. Münacat. Yani sessiz bir şekilde duyurmak
yakarış.
Aslında.
Yakarış. Ya tabii.
Yani, tazarru mesela. Tazarru da yakarış. Bu üç kelime. Hı hı. Tazarru tekrar edeyim. Hı hı. Münacat ve hufye. Duanın sıfatları olarak Kur'an'da geçiyor.
Evet.
Yani davul zurnayla ben bir tarafa habire diyorum ki şunun Allah şöyle yapsın, buna böyle yapsın.
Yeah.
Bir de ben kimim? Yani ben burada şöyleyim. Ben hatayı tespit etmişim. Ekspertiz raporunu çıkarmışım. Havali bu arkadaşın akıla ihtiyacı var. Bunun izana ihtiyacı var. Kim halledecek? Gereği yapıla Allah bu işlere baksın. Mehmet Akif'in tevekkülle ilgili çok güzel bir şiiri var. Bence tevekkül konusunda başka bir zaman belki konuştuğumuz zaman. Orada sakat bir tevekkül anlayışından bahsediyor. Burada da sakat bir anlayış var. Bilmiyorum ne kadar süremiz var ama kısaca.
Süremiz bitti hocam.
Öyle mi?
İsterseniz biz bir program daha yapalım.
Olabilir.
O programda da biraz buradan devam edelim. Olur. Başka konuları da buna ekleyelim. Olur mu?
Olur. Peki.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.